Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Aslında gülümsememek gereken bir gün. Çünkü biraz önce öğrendim ki çok kıymetli, çok sevdiğim, bana bile abilik yapmış Doğan Cüceloğlu abimizi, Doğan abiyi kaybetmişiz. Ve mekanı cennet olsun. Dünyaya, hayata, bizlere, bizim toplumumuza verdiği katkı çok büyük. Umarım onun katkısına erişecek nesiller yetişsin. Onun kitaplarını okuyan, onun topluma yaymak istediği fikirleri anlamakla ilgili çabaya geçmiş nesiller olsun. Hatta daha fazlasını da yapsınlar umarım. O yüzden biraz bir kıt erken girdim 2-3 dakika bu konuşmayı yapabilmek için. Umarım gerçekten de değeri bilinen insanlar çoğalsın toplumda ve değer katmaya devam etsinler. Çok uzun süredir ben günlük güneşlik bir yerden size bağlanıyorum. Çok özür dilerim, dünyanın öbür ucunda bir yerdeyim. Çünkü o yüzden benim yüzümden de şey yapamadık. Geçen hafta bu beslenme ve irade üzerine yapmamız gereken paylaşımı yapamadık. Bunun için ayrıca özür diliyorum her birinizden. Fakat inanın imkanlarımı zorluyorum. Şu an arabanın içinde bir parkın kıyısında sağa çektim. Maskem yanımda. Hemen yazmayın maskeniz nerede diye. Maskem yanımda. Fakat bu kıymetli ve değerli Doğan abiyi andıktan sonra gerçekten hayata katkısı olacağını düşündüğüm bu paylaşımı Natalie Bark ile birlikte yapmak istedim. Çünkü bizim kendi kullandığımız bir sürü teknik var. Bu teknikler eğer toplumda yayılırsa bu yayılmanın sonucunda daha dengeli insanlar olacağını, bireyler olacağını ve bu bireylerin de gerçekten aktif bir toplum yaratacağına inanıyorum. Kendi kişisel çabam adına bunu yapmayı görebiliyorum. Şimdi bağlayacağım. Tam saati gelmesini bekliyorum. 2 saniye izin verin bana. Geldim. Evet. Evet, Natalie'yi de davet ettim. Şimdi bağlanacaktır. Bugün iradenin beslenme ile olan ilişkisini konuşacağız. Yani beslenme iradeye ne kadar etki ediyor ve irademiz üzerindeki katkısı nedir? Beslenmeyi değiştirerek irademizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Bütün bunların detaylarına, hani çok böyle kafa karıştıran bilgiler değil de gerçekten de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ah, çok güzelsin saçları.
Ben çok
hoş geldin. Hoş geldin. Mutlu oluyorum seni gördüğümde.
Ben de aynı şekilde.
Ben arabadan canlı yayındayım. O yüzden kusuruma bakmayın ama açıkladım. Bugün Doğan Cüceloğlu'nu kaybettiğimiz bir gün. Sen bu anlamda biraz duygulandın.
Çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Gerçekten neden olduğunu da anlamadılar sanıyorum.
Evet. Evet. Yani Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Zaten olacaktır da bu kadar emek veren bir insanın. Yani umarım dualarımızı edelim. Dualarımızı, iyi düşüncelerimizi koyup onu güzel güzel analım. Birisi yazarlar ölmemeli yazmış. Zaten yazarlar ölmüyorlar. Yani o yüzden yazarlar inanın ölmüyorlar. Tam tersi kitaplarıyla ve fikirleriyle topluma bulaştırmaya çalıştıkları fikirleriyle var olmaya devam ediyorlar. Pardon, ben bir yandan kusura bakma, arabada olduğum için şu sistemi, şarj marş, her şey üst üste. Evet, şu an hazırım. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün konumuz nedir?
Bugün irade ve beslenme konuşuyoruz. Ve bunu bebeklik, anne karnında, bebeklikte, çocuklar için ne yapabiliriz ve yetişkinler için ne yapabiliriz diye kategorilere ayırdık. Birkaç böyle işe yarayacak tüyo da vermek istiyorum bugün. Basit, kolay şeyler, herkesin yapabileceğini
kolay uygulanabilir ama öğrenildiğinde fark yaratacak şeyler.
Evet.
Evet. Evet. Evet, çok güzel. Beslenme, nelere etkisi var beslenmenin? Yani biz şimdi bakkaldan, işte marketlerden ya da gittiğimiz restoranlardan bize sunulan şeyleri kendimiz seçtiğimizi zannederek alıyoruz.
Ama bu aldığımız şeylerin bizim hayatımızdaki etkisi nedir? Nerelere kadar beslenmenin ucu gidiyor? Bununla ilgili kendi fikrini söyler misin bize? Ne düşünüyorsun?
Ya öncelikle beslenme vücudun yakıtı. O yüzden de biz mesela kötü bir yakıt kullanıp iyi bir arabaya sahip olsak bile onu ondan sonra onun bütün altyapısını çökerttikten sonra arabayı kullanamaz hale geliyor. Dıştan belki bir süre çok güzel görünür, parlak işte son model falandı ama bir milim bile ilerleyemez hale gelir. O yüzden bizim bütün altyapımızı yani sağlığımızı her anlamda her hücremizin bir sağlığından tut da işte psikolojimize yani günlük hayatta hissettiğimiz duygularımıza ondan sonra uzun vadede sağlığımıza çok çok çok büyük etkisi var. Yani aslında bunu böyle nasıl diyeyim? Yeterince altı çizilmiyor yani. Yeterince altı yani yeterince farkında olunmadığını düşünüyorum. Ben yani söylüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. İyi beslen, iyi beslen, iyi beslen diyoruz. Ama bu birincisi iyi beslenmek ne demek? Burada belki biraz karışıklık
Evet,
var.
yani şimdi onu soracaktım. İyi beslen diyoruz da iyi beslenmek ne demek? Yani bir insanın iyi beslenmesi için mesela atıyorum işte günde 1500 ila 2000 kalori arasında kalori alması lazım. İşte şu kadar protein alması lazım. Bu mudur yoksa iyi beslenmek ya da işte rengarenk yemesi lazım. Her türlü renkten, her türlü işte bitkiden, sebzeden, meyveden tatması lazım gibi bir sürü kümeler var. Bu kümelerin hepsini toplarsak gerçekten iyi beslenmek ne demek ve iyi beslenmek herkes için aynı mıdır? Yani senin için iyi beslenmek ne demek menüsünün içine dolduracak olan şeylerle benim için iyi beslenmek ne demek menüsünün içine dolduracak şeyler aynı mıdır?
Kesinlikle aynı değil. Çünkü her bedenin ihtiyacı farklı. Bir kere o ihtiyacın ne olduğunu bilmemiz lazım. Mesela atıyorum işte domates mesela işte çocuklar için belki çok sağlıklı ama migren ağrısı için işkence domates yemek. Yani o yüzden
Histamini çok yüksek olduğu için öyle diyorsun, değil mi?
evet aynen.
Evet.
O yüzden
Evet.
baş ağrısını tetikleyen şeylerden.
Ama mesela atıyorum domatesi pişirip yersen de etin yanında, mesela et yiyenler için söylüyorum bunu. Etin yanında en önemli işte salgıladığı iki tane çok önemli bir içinde çok önemli bir enzim var. En önemli etin yanında yenecek şey böyle hafif ızgara edilmiş domates mesela bakarsan da. O yüzden de evet herkes için farklı farklı, yani iyi beslenmek herkes için farklı. Herkesin iyi beslenme menüsü farklı olmak zorunda. Peki beslenme iradeyi 1 ila 10 arasında ne kadar etkiler? Yani 1 en az etkiler, 10 en üst etkiler.
10 etkiler.
10
Mesela
etkiler.
bunu biraz daha sonra anlatacaktım. Bu sefer böyle iyice hazırlıklı geldim, kategorize ettim.
Çok güzel. Hoş geldin.
Biraz sonra anlatacaktım ama şekerle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi fareler üzerinde 2008 yılında yapılan bir deney var. Orada farelere günlük şeker veriyorlar günlük olarak ve sonra oruca sokuyorlar. Ve sonra da farelerin onları labirentlere sokup genelde işte anksiyetesini farelerin böyle ölçüyorlar. Yönünü iyi bulabiliyor mu? Ona bakıyorlar. Ve bakıyorlar ki fareler şekeri bıraktıktan sonra anksiyete davranışı gösteriyor. Mesela bu insanlarda da oluyor. İnsanlarda nasıl oluyor? Bir süre şeker yiyip şekeri tamamen kestiğiniz zaman çat diye şöyle bir şey oluyor. Ellerde hafif titreme, diş sıkması, gıcırdatması, böyle kalbin hızlı atması gibi resmen anksiyete semptomları gösteriyorsunuz. Ve hatta başka bir araştırmaya göre de şunu söylüyorum. Şeker yoksunluğu diye bir semptom var. Yani nasıl mesela morfin, eroin kullanımında insanlar yoksunluk semptomuna giriyorlar. Eroin bulamadıkları, kullanmadıkları ya da bırakmaya çalıştıkları zaman. Orada sonuçta dopamin döngüsünden bahsetmiştik. Ödül mekanizması aktive oluyor diye. İşte eroin de bu şekilde bağımlı oluyorsunuz, ödül veriyorsunuz. Aynı şekilde beyinde şeker bağımlılığı da beyinde aynı etkiliyor. Yani aslında siz şeker yediğiniz zaman kendinize uyuşturucu vermiş gibi bir şey oluyor.
Evet, ama şimdi insanlara bu bilgiyi verdiğimizde şöyle bir problem oluyor. Ben özellikle Eden'de şekeri işlediğimde sonrasında şunu fark ettim. Aman Allah'ım, şeker ve tuz, ikisi de iki zehir falan diyorlar. Hayır arkadaşlar, şeker de tuz da zehir değildir. İşlenmiş, yıkanmış, işte sentetik hale getirilmiş, suni proseslerden geçirilmiş şeker ve tuz zehirdir. Yani bir doğada kaya tuzu topluyorsanız eğer, benim annem tuzunu kendisi toplar. Urla'da kayalık bölgelerde tuz topladığımız yer var. Hiçbir hayvanın ulaşamadığı kayalara tırmanarak yapıyoruz bunu. Sen annemin topladığı tuzları biliyorsun, böyle rengarenk, pembe pembe sererek kurutur falan.
Büyük
Aynen.
bir onlar.
Aynen böyle taş taştır, onları kırarsın. Ben o tuzdan kullanıyorum. Şimdi tuz demek mineral demek. Vücudun en çok ihtiyacı olan şey, vücudunuza tuzunuz azsa beyniniz çalışmaz. Tuz ve şeker vücudun iki tane en önemli elementidir çalışabilmek için. Neden? Şeker enerjidir. Vücutta ATP dediğimiz bir enerji birimi var. Yani bunun vücutta dönen enerjinin birimsel adı ATP. Şimdi ATP'nin vücutta her hücrede var olabilmesi için ATP'nin içindeki enerjinin adı glukoz. Glukoz da yediğiniz besinlerin, et mi yiyorsunuz etin, elma mı yiyorsunuz elmanın, atıyorum çam fıstığı mı yiyorsunuz çam fıstığının, fark etmez, şekerli olsun olmasın yediğiniz besin. Yediğiniz her neyse, ıspanak mı yiyorsunuz ıspanak, bunların hepsi vücudunuzda alınır, parçalanır ve parçalandıktan sonra glukoza çevrilir. Glukoz şekerdir. Basit bir şeker formudur ama bizim dışarıda yaptığımız işte işleyerek şeker pancarını alarak, şeker pancarından işleyerek yaptığımız şekerle vücudumuzun yediği her şeyden ürettiği şekerler arasında çok çok çok ciddi bir fark var. Yani bir tanesi bizim vücudumuzun kendi sisteminden geçerek oluşturulan şeker. Vücudumuzun ana enerji kaynağı, bütün hücrelerin içerisindeki işte oksijenin her hücrede var olabilmesi, damarlar arasında aktarılması, vücudun hareket edebilmesi, düşünebilmen, hepsi buna bağlı. Hepsi buna bağlı. Yani sen yediğin her şeyi, yediğin şeydeki enerjiyi kendine geçirebilmek için tüketiyorsun. Eğer sen içinde o enerjiyi açığa çıkartabilecek bir yapı olmayan şeyler tüketirsen, paketlenmiş gıdalardaki sentetik üretilmiş işte cipslerden bahsediyorum, hani bunları vücut ne yapacağını bilemiyor. Çünkü bunları glukoza, yani enerjiye çeviremiyor, şekere çeviremiyor. Şekerden enerji açığa çıkmıyor. Ve bu yüzden de ne oluyor? Ya alıyor eline, örnek vereyim, şöyle bir şey diyelim ki. Alıyor eline, ya bu ne ki diyor, bunu yukarıdan gönderdi ama diyor Natalie, ben bunu çözmeye çalışıyorum, glikoza çevirmeye çalışıyorum. Çevirme, en iyisi ben onu buraya koyayım diyor, yapıştırıyor buraya. Göbekli, bel bölgesinde yağlanması olan bir insana dönüşüyorsunuz. Sadece araya bunu girmek istiyorum. O yüzden şeker ve tuz düşman değildir. Doğru şeker, yediğiniz besinlerden kendi ürettiğiniz şekerdir. Çok kıymetlidir. Doğru tuzsa kaya tuzudur. Doğadan toplamanız gereken kaya tuzudur. Kayalıklarda, denize yamaç olmuş kayalıklarda bolca toplayabilirsiniz. Taş gibidir. Bununla ilgili araştırma yapın. Tuzunuzu kendiniz toplayın. Hayvanların girmediği yerlerden diyorum. Biz öyle yapıyoruz. Lafı sana bırakıyorum. Peki. Nasıl irademizi güçlendirecek şekilde, bu alt bilgiyi vermek önemliydi, güçlendirecek şekilde beslenmeliyiz ve bugüne kadar bu anlamda bulunan bilgiler neler?
Şimdi aslında ben şuradan girmiştim. Beslenmek, iyi beslenmek içgüdüsel bir şey mi, öğrenilen bir şey mi hayatta? Yani mesela biz doğduğumuz zaman biliyor muyuz iyi beslenmeyi içgüdüsel olarak, bilmiyor muyuz? Bununla ilgili bir tane araştırma vardı. Mesela 1928 yılında yapılmış 7 ila 9 aylık bebeklerle Davis diye bir araştırmacı yapmış bunu.
Sen bu araştırmaların hepsini şeyin sonunda kitap kulübüne zaten koyacaksın, linkleriyle hazırladığın yazıda. O yüzden arkadaşlar, bu araştırmaları kitap kulübünde üye olan arkadaşlar zaten bulacaksınız, hiç merak etmeyin. Evet.
Ve mesela artık süt emmiyor bu bebekler 7-9 ay. Çünkü 1928 yılında insanlar 1 sene, 1,5 sene süt emdirmiyorlardı. Böyle bir bilgi yaygın değil. Ondan sonra işte bebeğin bağışıklığını kuvvetlendirmek için annesine kadar önemli. O daha sonra biraz keşfedilmiş bir şey. Neyse, bebeklerin işlenmemiş katı ve sıvı gıdalar veriyorlar. Hemşireler aracılığıyla bebekler ne yiyeceğini ve ne kadar yiyeceğini seçiyor. Ondan sonra bakıyorlar bebeklerin ne kadar kalori aldığını inceliyorlar günlük olarak ve ne tarz yemekleri yöneldiklerini bakıyorlar ve buluyorlar ki bebekler içgüdüsel olarak onlar için ne iyi onu bilmiyorlar. Yani işte ben bunu seçtim ve bu benim bedenim için iyi diye içgüdüsel bir şey yok. Fakat şöyle bir şey var. Ne kadar miktar olarak kendilerini aç bırakmayacak şekilde doyana kadar ve metabolizmaları bunu hazmedebileceği kadar yemek seçmeyi içgüdüsel olarak biliyoruz. Yani hani obezite diye bir şey var ya mesela çok hazmedebileceğimizden fazla yiyoruz ve bu depolana depolana artık böyle aşırı fazla
bir sistemi bozuyor. Evet.
Evet, sistemi bozuyor.
Aslında bu doğal bir şey değil. Yani bu organizmanın doğalında olan bir şey değil. Bu resmen bir sistemsel bozukluğun yansıması obezite. Yani bebek insan organizması kendi doyma seviyesini bilebilen bir organizma. Yani bir atıyorum balık gibi ne kadar verirsen ye değil yani. Doyduğu zaman doyuyor, doyabiliyor. Doyma şeyi var, bilinci var. Evet.
Evet. Obezite ile ilgili burada ufak bir bilgi vereyim. 2030 yılında Amerikalıların %50'sinin obez, 2200 yılında ise Amerikalıların %100'ünün obez olmasını bekliyorlar.
Eğer bu tip bir beslenmeyle devam ederlerse, çünkü inanılamaz yani ben şöyle söyleyeyim size, Amerika'da herhangi bir restorana gittiğiniz zaman abartmıyorum size, bir tabak yemek 4 kişinin, bizim Akdeniz kültüründeki 4 kişinin rahatlıkla doyabileceği büyüklükte geliyor. Yani sadece büyüklüğünü ve çokluğundan bahsetmiyorum. İçinde de doğal olarak eğer çok organik bir yere gitmiyorsanız zaten konserve bazlı çok hazır. Yani en işte makarna, İtalyan restorana gittiniz ama o bile fast food tarzında dizayn edilmiş durumda. O yüzden işte vücudun böyle aldığında ya kardeşim bu nedir? Allah Allah ben bundan glikoz üretemiyorum. En iyisi bunu şu köşeye koyayım sonra şey yapayım deyip stokluyor yani orada. Depoluyor. Depo yığın yığın ne işe yaramadığı bilinmeyen sistem bozukluğuna neden olan maddelerle tıkanıyor. Yani o yüzden evet.
Bu arada anladığım kadarıyla bu bilinçli beslenme Amerika kültürel olarak hani sadece belirli böyle nasıl diyeyim belirli ekonomik güce sahip olan insanların birazcık daha yapabildiği bir şey. Yani kültürün içinde fast food çok fazla var. İyi beslenen az ve bu bilinç seviyesi de çok fazla değil yani. Ben mesela bir tane beslenme dersi almıştım Kolombiya Üniversitesi'nde ve ben böyle şey için çok heyecanlanmıştım. Derse gideceğim, işte psikolojimizi nasıl etkilediğini öğreneceğim. Sağlıklı.
Hatırlıyorum beni aradığında.
Sağlıklı. Besleneceğiz işte atıyorum işte anksiyete için, depresyon için böyle şunu şunu yapacağız falan diye bekliyordum. Ve böyle çok şaşırmıştım. Çünkü sağlıklı ve sağlıksız ayırdığını hiç yapmadık neredeyse derste. Yani bir semestrelik bir dersi. Yine güzel şeyler öğrendi ama
Ölmek, Ölmek ya da Ölmemek diye bir kitap var. Bugün piyasadaki Türkiye'de çok dikkat ediyorum. Böyle özellikle sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle ünlü olan tıbbiyecilerin hep içinden aldığını görüyorum. Yani o kitaptan çok kitaplar yazan bir sürü insan tanıyorum yani o kitabı. O yüzden ben çevrilmesini çok istemiştim. En sonunda bir sürü yere mail atmıştık falan filan. Neyse çevrildi kitap. Ve o kitapta şunu anlatır. Bir tıp fakültesinde beslenmek bizim sağlığımızın ham maddesi. Yani bütün hormonlarımızın, bütün kullandığımız vücudun işlemesi için, yürüyebilmek için, konuşabilmek için kullandığımız bütün o enerjinin ham maddesiyken beslenmek için tıp fakültesinde 6 senede toplam 6 saat ders var diye orada bir şey araştırma vardı ve ben o araştırmanın daha da derinlerine indiğinde şok geçirmiştim. Bazı tıp fakültelerinde hiç yok. En uzun olanı 6 saat. Belki şu son 2 senede değişmiştir yani güncellenmiştir. Çünkü dünya bu anlamda uyanış yaşamış insanların da aktif olmaya başladığı bir yere dönüyor. Eskiden uyanış yaşamış insanlar lağıma girmek istemedikleri için kendi köşelerine çekiliyorlardı. Ama şu an lağım o kadar yayıldı ki lağımdan kaçamıyorsun, kendi köşene çekilemiyorsun. Çok aktif bir şekilde senin de toplumun içine girip doğrunun ne olduğuyla ilgili fikir ortaya koyman lazım. Şeye rağmen, yani işte bu tam tersini yapmak isteyen diğer güce rağmen diyeyim. Bu beslenme çok çok önemli ve evet, çok sistemli bir şekilde öğrenilmesi gereken bir şey. Evet.
Hadi beslenmenin şey de çok önemli. Yani hangi vitaminleri almamız gerektiğini bilmek de çok önemli. Çünkü biz yediğimiz gıdalarla artık eskisi kadar, yani atıyorum bir işte 50 sene önce çileğin içindeki B vitamini kadar şimdiki çileğin içinde C vitamini yok.
Yok. Yani, bravo. Bravo. O yüzden... Özellikle böyle Hollanda'dan falan alıyorsanız, yani o ışıklarla falan büyütülmüşse, ki dünyanın en çok sebze meyve dağıtımcısı Hollanda bugün. Çünkü niye? Yerin altında hidroponik istedikleri sistemle yetiştiriyorlar bütün sebze ve meyveleri. Yediğiniz çileklerin birçoğu oradan geliyor olabilir. Dediğin gibi içindeki bir sebzenin meyvenin içinde olması gereken vitamin adını verdiğimiz elementlerden kaynaklı şeyleri çok çok eksik. Görüntüsü o. Bazen kokusu da olabiliyor. Ama tadından ve şeyden bunu anlayabiliyorsunuz. Yani sağlıklı bir çilek yerken o çileğin çilek gibi kokması ve ısırdığınızda, eğer şeker eklenmemişse, çünkü yetişirken şeker de ekleyebiliyorlar. Isırdığınızda o çileğin kendi orijinal tadının olması zaten onun içindeki vitaminden kaynaklanıyor. Yani o vitamin yoksa, çilek C vitamini çok yüksek bir şeydir, meyvedir. Yoksa zaten o performansı alamıyorsun o bitkiden. Evet.
Evet. Ve şunu da eklemek istiyorum bu arada. Hani dedik bebekler nasıl seçim yapıyor falan. Bu arada anne karnında sizin nasıl beslendiğiniz bebeğinizin ilerideki hem metabolizmasını, hem kalp sağlığını, hem de ne tür yiyecekler seçeceği belirliyor. Nasıl belirliyor? Buna da fetal programming deniliyor. Böyle bir teori var. Ve mesela siz anne karnında diyelim ki işte atıyorum işte 2000 kalori minimum yemeniz lazım, ama siz istemiyorsunuz kilo almak, hamileyken ben kilo almayayım falan diyorsunuz, ya da
tam dayak
gerçekten
yani
ya tam dayak olsunuz ya da 2. Dünya Savaşı'nda Hollandalıların bulunduğu durumda ancak 500
evet,
kalori
kıtlık
olur.
Var
evet, kıtlık kışı olmuştu, sadece patates yiyebiliyorsun mesela, sadece 500 kalori alabiliyorsun. O zaman ne oluyor? Bu bedeninizin içindeki bebeği kodluyorsunuz. Nasıl kodluyorsunuz? Bu düşünceyle kodlamak gibi bir şey değil. Gerçekten de diyor ki bebek, ben diyor bana günde bu kadar kalori yiyecek geliyor. O yüzden diyor ben bedenimi böyle programlayayım ve mesela şartlarınız daha iyileşti veya işte zayıfladı, çok kilo almadınız ve oh tamam ben şimdi bebeği yedireyim diyorsunuz. Bebek bu sefer obez olmaya başlıyor. Neden? Çünkü o metabolizmasını 500 kaloriye göre ayarlıyor. Yani 500 şu anda 500 diye, illa 500 değil ama ne kadar aldıysanız ona göre programlamış. O yüzden de daha fazla verdiğiniz zaman bu sefer depolamaya başlıyor. Bilmiyor çünkü organizma ne yapacağını o kadar yemekle. Birincisi bu.
Kesinlikle.
İkincisi, anne karnında 8. haftadan itibaren tat alma reseptörleri gelişmeye başlıyor bizde. Ve 21. haftada da artık amniyotik sıvıyla beraber tatları almaya başlıyor. Bu şekerli diyor, bu tuzlu diyor. Artık böyle, ve neyi çok fazla yerseniz 21. haftadan sonra, yani o haftayla beraber bebeğin ona karşı böyle daha çok seviyor olması büyük
yatkınlığı
bir
oluyor.
Yatkınlığı oluyor, aynen.
Ben bununla ilgili bir bilgi girmek istiyorum. Ben işte hamileliğim boyunca çok çok kustum. Yani çok kusmalı bir hamileliğim vardı. Midem çok bulanıyordu ve vücudum sürekli bebekle savaş halindeydi. Bu o demekmiş. Yani vücut bebeği atmaya çalışırmış ve bu da mide bulantısına neden olurmuş. Bu konuda bir araştırma yapmadım. Bu benim Marusio diye çok sevdiğim bir doktorum vardı. Onun bana anlattığı bir şeydi. Bana demişti ki senin gibi kadınların çocukları çok dayanıklı olurlar. Çünkü vücut onlara sürekli şey yaptığı için tutunmayabilirler. İyi tutunurlar, merak etme falan demişti. Belki de beni rahatlatmak için söylemiştir. Fakat ben kussam da bebek beslensin diye sürekli yiyordum ve hazmetmek için çok çok savaşıyordum. Yani şeyde bir süre sonra, dediğin gibi 5. aydan sonra o hafifledi kusmalarım, devam etti yine de.
Hı hı.
Ama balığı hiçbir zaman, balıkla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Balığın kokusu ağır olmasına rağmen yine de çok çok böyle yani birçok insana rahatsızlık edici gelmesine rağmen benimle ilgili öyle bir şey olmadı ve ben hep balık yedim. Ve bugün oğlum, sen de bunu biliyorsun, hani böyle ya bir dakika ya işte ben en son dün değil evvelsi gün balık yemiştim, niye balık yemiyorum ben falan diyen bir çocuktur. Yani benim oğlum böyle Yunus gibidir. Balık yemekle ilgili yani dünyada en çok sevdiği ilk üç yemek balık. Yani mesela balık, sushi ve yine balık. Yani ve benim hamilelikteki beslenmemin onu kodladığını düşünüyorum ben bu anlamda.
Evet.
Evet.
Bu arada tat alma reseptörleri de aslında bizim ne tarz yemekler seçeceğimizi böyle şey yapıyor, belirliyor ve bunun yeni şey de var. Mesela sen acıdan nefret ediyorsun. Çok
Hiç, evet. Evet,
enteresan.
ama benim annem de hiç sevmez. Annem hiç yememiş mesela acı. Ha, ama bak Barun mesela şu sıra küçük küçük, babası çok sevdiği için küçük küçük başladı. İşte o, ya hep holistiklikten bahsediyoruz ya, her şeyin bir bütün olduğundan bahsediyoruz ya. Her şey bir bütün, yani sadece ana karnında, sadece işte etrafında olan değil, sadece genetik olarak getirdikleri değil, yani hepsi, her şey. Ve bilgiyle ilgili de araya şunu sıkıştırmak istiyorum Natali. Bu benim çok böyle söylemek istediğim bir şeydi ve daha önce hiç fırsat bulamadım. Tam şimdi zamanı bence. Hiçbir bilginin fanatiği olmayalım. Yani çünkü bir bilgiye yapıştığın zaman hayat senden bir bilgiye, bir ideolojiye, bir şey yapışmanı istemiyor. Hayat senden böyle hafif olmanı istiyor. Yani bilgilerin doğrulukları yaşanılan güne göre değişiyor. Bundan vücudumuza bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki benim mesela gluten duyarlılığım yok. Ben zaten ekmek falan tüketmekle ilgili çocukluktan itibaren tüketmediğim için hiçbir zaman gluten duyarlılığım yok. Doktora gittiğim zaman, bir takım testler yaptırdığım zaman bana hep şunu söylerler. Aa, gluten hiç çıkmadı sizde, hiç yani glutenle ilgili hiç probleminiz yok. Uzun süredir böyle bir insan görmemiştim demişti mesela 2-3 gittiğim doktor. Gluten çünkü toplumda çok yaygın bu duyarlılık, ama neden? Bu ben özel bir insan olduğum için değil. Tam tersi. Bir şeyi ne kadar çok tüketiyorsan ona karşı o kadar duyarlılık geliştiriyorsun. O yüzden de her şeyden az az, her fikirden az az, her ideolojiyi bilmek lazım, içeriğini bilmek lazım, ama hiçbir şeye fanatik bir yaklaşımla yapışmamak lazım. Beslenme de böyle. Yani hayatımızdaki her şey için geçerli bu. Bu oynak ve dönek olmak anlamına gelmiyor. Tam tersi. Sen kendin böyle adım adım adım adım gidebilecek şekilde, hiçbir yere yapışmadan, çünkü sen ağaç değilsin, durduğun yerde kök salamazsın, sen farklı bir organizmik yapıya sahipsin. Beslenmende de, fikirlerinde de, hayat görüşünde de açık ve vizyoner olmalısın. Hareket etmeye ve diğer bilgileri toplayarak, bilginin üzerine bilgi sentezleyerek gelişmeye açık olmalısın. Bu bir hafiflik gerektirir. Bu hafiflik çok kıymetli. O yüzden de evet, yani bir duyarlılık geliştirdiğin zaman çok çok üzerinde kaldığın ve çok tükettiğin duygu ya da işte yemek ya da düşünce olabilir, bu çok tükettiğin. Çok tükettiğin her şeyle ilgili ekstra bir duyarlılık geliştiriyorsun. Bir süre sonra sana zarar vermeye başlıyor. O yüzden her şeyden biraz diye düşünüyorum ben. Evet. Çok güzel bilgilerim var. Kusura bakma, kestim.
Yok,
Şimdi rahat
hayır.
bırakacağım seni.
Çok güzel bir şey söyledin ve ben de inanılmaz katılıyorum buna. Çünkü bilgi de yani hayat nasıl yerinde durmuyorsa bilgi de yerinde durmuyor ki. Yani hani biz mesela işte mesela şunu söyleyeceğim işte 4 tane 2000 yılına kadar 4 tane tat alma reseptörü bulunmuş. Yani şekerli, ekşi, tuzlu, acı, biter diye geçiyor. Ve böyle kapatmıştık konuyu mesela. Ama 2000 yılında yeni bir tane tat alma reseptörümüzün olduğunu keşfettiler. Belki çok daha başka bir sürüsü vardır. Yani bilim de yerinde durmuyor, bilgi de yerinde durmuyor ki. Biz o
Doğru.
zaman ne keşfedildiyse keşfetmiş olurdu. O zaman bilim de orada dururdu. Hiçbir araştırma yapmaya gerek kalmazdı.
Hiçbir şey
Yani ben
sabit değil. Hiçbir şey sabit
kesinlikle
değil.
şundan da hoşlanmıyorum. Hani sen bilim faşizmi diyorsun ya mesela. Şundan da hoşlanmıyorum. Bir bilgi veriyorsun insanlara, paylaşıyorsun. Ondan sonra sana hesap soruyorlar. Bu böyle değilmiş aslında diye. Peki kardeşim değişti yani ben ne yapabilirim? Hani bir sene önce
Biz,
gerçekten
bizim başımıza o çok gelmiyor. Biz o konuda çok dikkatli davranıyoruz.
ama
Ama bilim faşizminde şöyle bir şey var. Adam kendi ekonomik çıkarlarını düşündüğü için bilgiyi manipüle etmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir şey. Yani bu affedilemez bir şey. Bence dünyadaki en büyük suç bu olmalı. Yani hırsızlık yapmaktan ya da işte ne bileyim dolandırıcılık yapmaktan çok çok daha büyük bir suç bu. Yani cinayet kadar büyük bir suç bu. Çünkü neden? Birini bile bile yanıltmak insanlıkla alakası olmayan bir şey olmalı. Ve bunu suç olarak yani bu bile bile çıkarların için bir takım edinimler elde etmek için bilgiyi yanlış kullanarak insanları yanıltmamalı insanlık. Ve bunun hani yine benim faşizan bir ülkem olsaydı, o ülkenin faşist yöneticisi olsaydım mesela benim için o hukuk sisteminde bilgiyi mesela işte florür zararlı değildir, florür yararlıdır diyen insanlar şu an hepiniz hapishanedeydiniz arkadaşlar. Yani ben o, çünkü neden? Topluma yanlış bilgi verdiğin zaman çok çok büyük bir zul alıyorsun üstüne ve bu senin 7 ceddini etkiliyor. Yani bu çünkü o toplumun o uzantısındaki çocuk senin çocuğun değil diye senin çocuğun değil olmuyor. O da senin çocuğun. Farklı anne babadan gelmiş, o da sensin aslında. Bu bakış açısına işte diğerkamlık dediğimiz şey, paylaşmıştım geçen gün. Diğerkamlık bakış açısına gelmeden bunu çözemeyiz. Hiçbir zaman cennette ya da düzenli, sistemli, çok uygar, çok güzel, mutluluk içerisinde bir toplumda, bir uygarlıkta yaşamamız mümkün değil. Yani bu mesela çok önemli. Evet.
Ya, bu dediğine katılıyorum. Benim kastettiğim şey zaten bizim yanlış bilgi verdiğimiz değil. Ama bilginin güncellendiğinin altını çizmek istiyorum.
Tabii,
Yani
tabii. Tabii, aynen.
bir bilim adamı da ben mesela. Geçerliydi. Benim 20 yıl önce araştırdığım şeyle 20 yıl sonra araştırdığım şey arasında fark olacaktı. Çünkü bir sürü etken var. Yani doğa değişiyor. İklim değişiyor.
Kesinlikle.
Değişiyor, davranışlar değişiyor, nüfus değişiyor. Yani çok fazla etken var. O yüzden de bundan
Gerçekten doğa değişiyor. Yani o toprağın yapısı değişiyor. Oradan çıkan bitkinin yapısı değişiyor. Mesela bu deniz canlıları üzerinde yapılan bir araştırma var. Denize atılan plastikler artık marine life dediğimiz yani deniz canlılarının genetiği ne kadar etkilemiş durumda ve normalde birbirlerine gen geçiremeyen iki ayrı gruptaki virüsler birbirlerine artık gen geçirebiliyorlar plastik aracılığıyla. Bunu da koyacağım. Bunu da bana eğer birbirimizi hatırlatırsak bunu da araştırma listeme koyayım. İnsanlar bunu da okusun. Şimdi daha önce birbirine gen geçiremeyen iki ayrı virüs grubu şu an birbirine artık gen geçirebiliyor ve bu onların direncini kuvvetlendiriyor. Antibiyotik direnci dediğin şey mesela buradan kaynaklı da olabiliyor. Şimdi o yüzden de bu kadar çevre değişirken, çevreyi kendi varlığımızla, yanlış kullanımlarımız ve uygulamamızla değiştirirken zaten her şey değişiyor. Yani işte elmanın içeriği değişiyor. Yani elma bir 100 sene önceki elma ile bugünkü elma arasında çok ciddi element farklılıkları var. Karbon densitesi, karbon yoğunluğu bile değişiyor baktığında. Yani çok doğru bir şey söylüyorsun. Evet.
Bir de şöyle bir şey de var. Türleri de azalıyor. Mesela eğer 50 sene önce 100 tane elma türü varsa şimdi 10 tane elma türü var. Yani sadece
Bravo.
hayvanların türünü tüketmiyoruz. Meyve sebzelerin, bitkilerin de türünü tüketiyoruz.
Aynen.
Tüketirken de kendimize de aslında besinleri azaltmış oluyoruz.
Evet. Yani bu ne kadar büyük bir geri dönülmez bir noktanın önünde olduğumuzu insanlar anlamıyorlar. O yüzden ben evden çöp çıkmaması, mesela naylonlarınızı, kartonlarınızı ayırın. Ve ciddi söylüyorum, naylondan, kartondan daha önemli evde ki yemek artıklarınızı ve yemek yapmadan önce yani yemek yaparken kullandığınız işte o ham madde artıklarını ayırın. Ham madde artıklarını toprağa anında geri verebilirsiniz. Toprağın köşesine kazıp gömebilirsiniz. Ama yemek yaptıktan sonra yemek artıklarını sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Yani o yüzden lütfen bunlar böyle hani hippilerin işte çiçek çocukların yöntemleri değil arkadaşlar. Bunlar gerçekten dünyanın ihtiyacı olan ve 2030'dan sonra da geriye dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. O yola girmemizi geciktirecek olan önlemler ama ancak hep birlikte yaparsak. Peki bunları bütün bunları yapabilmek için irade geliştirmek lazım. Beslenme ile iradenin arasındaki ilişki nedir? İrademizi güçlü tutacak yiyecekler var mı?
Şöyle, irademizi güçlü tutacak yiyeceklerden çok irademizi çalan yiyecekler var. Mesela şeker ve işlenmiş gıdalar gibi. Çünkü Bunları tüketmek dürtüsel yemek yanlışına yol açıyor. Hani beyindeki mekanizmayı anlatmış biraz önce. Ödül mekanizmasını tetikliyor, şeker ve yoksunluk çekiyoruz diye. Mesela bir tane araştırmacı demiş ki uzun vadeli sonuçları hesaplayamadığımız için aslında bu şeyleri tüketirken obeziteye yol açıyor. Yani ben mesela şekeri yiyorum. O gün yedim o şekeri. O tatmin duygusunu aldım. Ama ya yani 10 gün ya da 20 gün ya da 30 gün aynı dozda o şekerli şeyi tüketirsem benim bedenime ne olacak? Genelde bunu bedenime ne olacağı hep kilo almakla endeksliyoruz. Sağlığımıza bakmıyoruz aslında. Sağlığımızı nasıl etkileyecek? O biraz daha ikinci bir şey oluyor. Ama bunu bile düşünmüyoruz. Mesela. Düşünmüyoruz. Yani düşünme yetimizi aslında elimizden alıyor. Çünkü kısa süreli hazza odaklanıyoruz sürekli.
Kesinlikle, ama zaten zekanın bununla alakası var. Yani gerçekten zeka arttıkça daha uzun vadeyi görüp olaylar arasındaki ilişkileri fark edebiliyorsun. Eğer zekan gelişmemişse sen ancak yarını ya da önümüzdeki haftaya kadar olan süreci planlıyorsun. Mesela ben kendi hayatımda da fark ediyorum. Tanıdığım bütün gerçekten zeki olan insanlar hayatlarını hayali olmayacak şekilde planlayabilen insanlar. Ne yiyeceğini, ne yemeyeceğini. Şekerle ilgili araya şunu girmek istiyorum. Bundan galiba bir dertleşme programında daha şeyi konuşmuştuk, hatırlar mısın? Ben demiştim ki işte yapılan deneylerden bir tanesi şey üzerine yapılmış. İşte bir paket çikolata koyuyorlar insanların önüne. Kan şekerleri düşük olan insanları topluyorlar. Aynı görevleri veriyorlar, görevlerini yapsın diye. Ve o görev performansının düştüğünü hesaplıyorlar. Şeker bağımlılığın varsa iraden otomatik olarak vücudundaki şeker azaldığı zaman otomatik olarak iraden daha zayıf oluyor. Yani şeker bağımlılığı olan insanların hayatta zorlandıkları konularla ilgili iradeleriyle, yani şekere bağımlı olan insanların kilolu olmasının bir nedeni var. Sadece şeker değil sorun. Diğer
Tabii.
konularda da iradesizler. O yüzden şeker bağımlılığınızı kırdığınızda diğer konulardaki irade geliştirme anlamında da kendinize destek veriyorsunuz. Çünkü vücutta sürekli dışarıdan şeker aldığında vücut kendi şekerini öğrenmek konusunda eğer tembelleştiyse belirli şeylere hayır demek konusunda da tembelleşiyor. Ve bu ikisi arasındaki bağlantı çok sağlam bir bağlantı. Evet.
Yani şöyle bir şey var psikolojik olarak böyle bir döngüye, kısır döngüye yol açıyor. Çünkü şeker tükettiğiniz zaman dürtü vücudunuzda böyle şey, daha fazla şeker yemekle ilgili dürtü uyanıyor. Dürtü uyandığı zaman daha fazla şekerli yiyorsunuz. Daha fazla şekerli yediğiniz zaman daha çok dürtü. Yani böyle bir resmen hani her lokma ağzınıza attığınız her lokma bu döngüyü destekliyor. Bu kısır döngüyü destekliyor. Böyle bir şeyi var yani.
Evet.
Ama şekerle ilgili şöyle bir şey var. Bir tane Cimnema Silvestre diye, Türkçe'de gurmar diye geçiyor sanıyorum. Yani öyle bilgisini edindi. Gurmar ise bunu mesela diyabetler üzerinde yapılıyor genelde bu araştırma. Şeker hastaları üzerine yapılıyor. Şeker tüketmemeleri gerektiği için bu bitkiyi şeker yemek mesela bir yemek yemeden 15 dakika önce hap olarak yutuyorsunuz 100 gram. 100 gram.
Miligram,
Evet.
100 gram, evet.
100 gram. Günde 3-4 100 gram olarak tabletlerden
Ha,
yutabiliyorsunuz.
toplamda 100 gram, tamam, evet.
Yüzer gram 3-4 tane. Ama bunu tekrar inceleyeceğim. Çünkü 100 gram olduğunu hatırlıyorum. Emin
Miligram olabilir ama neyse. Sen peki bir şey söyleyeceğim. Bu bitkiyi bizi bu pazar yazında paylaşır mısın?
Paylaşırım.
Bu pazar bunu yazar mısın bizeki
Yazarım.
insanlar? Aynen.
Yazarım.
Arkadaşlar lütfen şeyi de Natalie, uzman psikolog Natalie Barki sayfasını takip ederseniz o zaten her pazar oradan bir şey tanıtıyor. Psikolojiye iyi gelen, sağlığa iyi gelen. Ve oradan devam edebilirsiniz. Evet.
Evet, bunu tükettiğiniz zaman şekerli şeyin tadını düzgün alamıyorsunuz. Yine bu Kolombiya'daki beslenme dersinde bize bunu sıvı olarak vermişlerdi. Onu içtikten sonra birkaç dakika beklemiştik ve sonra da Snickers vermişlerdi. Hani böyle yağlı, içi fıstıklı böyle
İçi aynen karamelli falan, evet.
karamelli falan. Ve onu yiyince hoca sormuştu, ne tadı alıyorsunuz şu anda bundan diye. Ve böyle tereyağı, şekersiz bir tereyağı, böyle tuhaf bir şey yiyor bu.
Yan
Yani
etkisi var mı? Onu
hissiyatsız
da
dediğim.
araştırır mısın? Yani bu bitkiyi
Yok.
kullanmanın bir yan etkisi
Yok.
var mı?
Hayır, yan etkisi yok. Yan
Sen
etkisi
zaten
yok bunu
araştırdığın için
kullanmanın.
ben biliyorum,
Hatta
bunu konuştuk da. Sen
evet, ama
zaten biliyorum,
çok ilginç
araştırdın.
değil mi? Algınızı tamamen değiştiriyor yani. Artık ve bence şöyle oluyor beyinde. Bir süre sonra o şekerli şey hani bir obje, çünkü aynı zamanda göze de hitap ediyor yediğiniz şey. Sadece tadı için yemiyorsunuz hiçbir şey. Dilinizde nasıl hissettiğini de değiştiriyor bu bitki. Böyle sıvı olarak içtiğiniz zaman böyle bıcık bıcık, böyle tereyağı, sanki böyle bir avuç tereyağı ağzınıza attınız yediğiniz gibi oluyor. Ve bir süre sonra beyinde artık o şekerli şeyle o tat eşleşmesini kaldıracağını düşünüyorum ben, bu bitkiyi bir süre kullanırsanız. Çünkü
Ya da
onu görünce artık
resetleyecek yani. Sizin oradaki yanlış kodlamanızı, vücudunuza zarar veren kodlamanızı, işte şeker bayramında hapur hapur yediğiniz şekerlerle bebekliğinizden, çocukluğunuzdan itibaren o kodlamayı kırabilecek bir sistem yaratabilir. Yani o kodlamanın kırılmasına neden olabilir.
evet, kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Şekerle ilgili bu var. Böyle bir şey var. Şimdi yediğimiz şeyler, mesela psikoloji deyince hep duygu durumumuzu düşünüyoruz. Ama aslında hafıza da psikolojik bir şey. Bilişsel psikoloji dalı diyor sadece. Mesela zerdeçal tüketirseniz de o hafızayı ve dikkati olumlu etkileyen bir şey.
Nedenini biliyor
Bunu da
musun?
daha sonra yazarım. Hayır.
Nedeni şu: zerdeçal karaciğer enzimlerini, karaciğer bir organ, 48 saatte bir kendini yenileme kapasitesi olan çok önemli bir hormon, bir organ ve bir sürü maddeyi gelen, yani vücutta yediğiniz maddenin enzimleri karaciğere gidiyor. Karaciğer bunları sentezliyor, arındırıyor ve duygularınızı oluşturan işte ham maddenin çıktığı yer oluyor. Yani vücuda dağıtıyor ondan sonra onları. O oluşturduğu, sentezlediği şeyleri, enzimleri, işte hormonları, işte bütün yani o etkiyi diyeyim size. Çünkü çok çeşitli şey var. Tek bir isim söylemek yeterli değil karaciğerin yaptığı. Zerdeçal karaciğerin kendini yenilemesini ve kendini temizlemesine neden olan bir ham madde sahip. Yani zerdeçal tükettiğiniz zaman karaciğeriniz tıkanıklıkları olsun, işte iç yapısındaki yorgunluğu olsun, bunu çok güzel atabiliyor ve siz aslında yediğiniz şeyden full kapasite verim alabiliyorsunuz eğer sağlıklı besleniyorsanız. Evet.
Teşekkür ederiz bilgi için.
Çok severim zerdeçalı yani. Evet.
Ben
Kürkümün
aslında
İngilizcesi ya da turmerik.
evet. Ben de
Evet.
tüketmekte zorla tükettiğim bir şey.
Bir
Yani
kaşık yemeğini çorbana koyup içeceksin. Bir kaşık yani. Bir kaşık bir şeyin içine koy. Çok fazla koyduğun zaman tadı domine ediyor. Yani hap olarak almak zorunda değilsin. Türkiye'de bol bol var zerdeçal. Bizden dünyaya yayılıyor yani. O yüzden bir kaşık böyle yediğin şeylerin üzerine serpiştirip, hani biz zaten tencere yemeği yiyoruz, sulu yemek yiyoruz. Sulu yemeğin içinde fark edilmiyor zerdeçal. Mercimek mi yiyorsun? Üstüne bir kaşık zerdeçal koy yani, öyle ye. Çorba mı yiyorsun? İçine bir kaşık, bir yemek kaşığı ama ye yani. Her gün bir kaşık zerdeçal tüketsin. Hiçbir yan etkisi yok. Hormon, eğer hani kanser tedavisi falan görüyorsanız, karaciğer hastalıklarınız varsa bilmiyorum nedir. Ama mesela benim babamın karaciğer rahatsızlığı vardı ve zerdeçal sayesinde ömrü uzadı. Yani çok çok ciddi pozitif etkilerini gördük biz. O yüzden tavsiye ederim. Bunu da bize bir sonraki haftada yazarsın inşallah, detaylarını öğrenip.
evet. Bir de bu arada hani ben çok sevmiyorum dedim ya, aslında bence irade geliştirme yöntemlerinden bir tanesi çok sevmediğin şeyleri de yapmaya kendini alıştırma. Yani illa
Bu
sevdiğin,
kadar.
evet, yani çünkü hayatta her şeyi severek yapmıyoruz. Bazı şeyler gerçekten ta sadece sorumluluğumuzdan dolayı yapmak durumundayız. Bu da kendi bedenimize karşı olan sorumluluğumuz. Çünkü bence Türk kültüründe hep sorumluluk dışa doğru görülen bir şey. Kendimize karşı olan sorumluluğu, bak soracağım, çocuğumuza, annemize, eşimize, arkadaşımıza, işimize, patronumuza karşı olan sorumlulukları yerine getirmede gayet iyiyiz. Çünkü birazcık emir kulu psikolojisi olduğunu düşünüyorum bizde. Fakat kendimize karşı, özellikle de bedenimize karşı olan sorumluluğumuz biraz düşük. Yani spor yapan bir toplum değiliz mesela.
Değiliz, değiliz. Ama çünkü anlamını bilmiyoruz ve bir türlü o cycle'ı kırıp o 28 günlük spor yapma eylemine girişemediğimiz için, o 28 günü hiç tamamlayamadığımız için o serotonin, kasta üretilen serotonin bir türlü kick-start etmiyor. Yani bir türlü devreye girmiyor. O yüzden de sürekli bir 10 gün, 2 hafta hop bırakıyoruz. 10 gün, 2 hafta hop bırakıyoruz. Yani bütün cycle'lar, bütün döngüler kırılıyor. Biz döngüleri tamamlamayı öğrenmek zorundayız. Evet. Peki bir şeker, zaten şeker ve iraden kırıldıysa bir sürü konuda da
Şöyle, tat alma reseptörlerinden şu biraz geç geldi ama şimdi sanki toparladı. Duyabiliyor musun beni şu an?
evet. Evet, duyuyorum canım. Tat alma reseptörlerinden bahsettik dedin.
Şekerli, ekşi, tuzlu, yani acı parantez içinde bir de işte 2000 yılında bir tane bulundu demiştim. Bunun adı da umami. Umami aslında Japonca bir isim. Hoş, ekşimtırak, tat demek aslında Japonca'dan çevrilince. Şöyle göstermek istiyorum dildeki yerlerini. Şöyle. Bu bitter, yani acı. Şekerliği dilimizin ucundan alıyoruz. Bunlar ekşi. Bunlar da tuzlu. Şu geri kalan bütün bu bölümde umami oluyor. Neden bundan bahsettim? Çünkü mesela çocuklar için ve bizim için de geçerli. Mesela bitter tadı sevmiyoruz mesela. Yani sevmediğimiz bir tat var mesela. Sevmediğimiz bir tadı sevdiğimiz bir tatla birleştirdiğimiz zaman bu yeme alışkanlıklarımızı değiştirebilecek bir şey. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Genelde çocuklar bu umamiyi seviyorlarmış. Çünkü umami glutamat olan şeyler, içinde glutamat olan şeyler ve zaten anne sütünde var bu. Glutamat var. O yüzden de mesela çocuklar atıyorum işte şeyi, bezelye, sarımsak, mantar, tavuk, et, patates, bunları mesela seviyorlar genelde. Yanılıyor muyum? Bir anne olarak
Yo,
beni
yo,
düzeltir
yo.
misin?
Yani genelde nereye bağlayacağını merak ediyorum. Evet.
O yüzden de mesela bitter olan şeyleri, diyelim ki işte brokoliyi, işte böyle acı sebzeleri yemedikleri zaman bu içeriklerden biriyle karıştırıp verirseniz o zaman sevmediği içerik sevdiği bir içeriğe dönüşüyor.
Yani
Ve bu
diyorsun ki
bizim
bir
için de
insanı
geçerli.
bir makine gibi kodla diyorsun yani. Kafanı kullan ve kodla onu diyorsun. Evet.
Bu bizim için de geçerli. Biz de bilinçli şekilde sevmediğimiz şeyleri sevdiğimiz şeylerle beraber tüketirsek zihnimizdeki o kodlamayı değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani irademizi manipüle etmek diyebiliriz belki bunu.
Çok çok mantıklı. Çok da güzel bir öneri. Çok çok güzel bir öneri. Bunu mesela bir örnekle açıklayabilir misin? Diyelim ki iradem spor yapmaya uygun değil. Spor yapmıyorum ben bir türlü. Hep o 28 günlük cycle'ı, döngüyü dolduramıyorum. Yani işte 12. günde kırılıyorum, 10. günde kırılıyorum falan. Sevdiğim şeyle, sevdiğim ne varsa sporla bunu eşleştirmem lazım. Belki de atıyorum bir şeyi çok yemeyi seviyorum. Diyelim ki çok çok zararlı olmaması kaydıyla. Spor yaptığım her hafta kendime o şeyi yemeye hakkımı vermek gibi. Yani böyle birazcık kendine nefes alacağın bir alan yaratıyorsun. Zaten 28 gün tamamladığın zaman spor yapmayı da seveceksin. Yani o da devreye girecek.
Kesinlikle vücuduna o sporun verdiği enerjiyi hissettirmek lazım. Yani bu, çünkü zaten bazı şeyleri, hani bir sürü şey burada çok fazla yapılması gereken şeyden bahsediyoruz. Sadece konuşmak, teoride kalmak hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bilgiyi bilmek değil, bilgiyi işlemek lazım. Bedenimde ben mesela yoga yapmak faydalı, meditasyon yapmak faydalı. Tamam, ben bunu biliyorum da yani hiç o noktaya gelemiyorum. Bedenimde şunun bir nasıl hissettirdiğini görmem lazım. Çünkü spor yapmak mesela iyi hissettiren bir şey. Gerçekten iyi hissettiren bir şey.
İşte
Yani
çünkü serotonin salgılıyorsun.
o 28. günün birinci gününü şöyle bir onu bir bedende hissettirmek lazım. Yani nasıl hissediyorum ben bunu yaptıktan sonra? Ölçmek lazım. İradeyi güçlendirmenin başka yolları. Mesela 5 tane öneri var bu konuda. Birincisi stres yönetimi. Yani basınca karşı dayanıklılığı arttırmak. Neden stres yönetimi önemli iradeden bahsedince? Çünkü stresi hissettiğimizde bedenimizde bir enerji kullanıyoruz. Çok büyük bir enerji kullanıyoruz. Hormonlarımız devreye giriyor ve böyle olduğu zaman içgüdüsel davranmaya yöneliyoruz. Çünkü bedenimizin belirli bir enerji rezervi var ve bu rezervin içerisinde biz stresle baş edemediğimiz zaman prefrontal korteksimizi yani mantıklı davranma, analiz etme, böyle hani bilinçli karar verme mekanizmamızı devre dışı bırakıyoruz. Stresimizi yönetmediğimiz zaman. O zaman da irade de zaten düşünerek karar verilen bir şey. Yani benim iradem hiçbir zaman böyle bir saniye içerisinde aktive olan beyin sapının kullanıldığı bir şey değil. İrade gerçekten de bir sürü şeyi analiz edip bir karara varıp o kararı uygulamak için bir hani güç deposu demiştin ya işte o depoyu kullanmanız gerekiyor. Ama o depoyu stres doldurursa yani o vücudunuzda o zaman o kararı almanız zor yani imkansızlaşıyor gibi bir şey oluyor. O
Yani
yüzden de
şöyle,
stres hepimizin hayatı. Bunu
evet,
yönetmeyi öğrenmemiz lazım.
paylaşımlardan bir tanesinde kitap kulübünde zaten stresle ilgili, stres yönetimiyle ilgili ilk paylaşımı yapmıştım. Kitap okuma kulübü üyeleri bilirler, ilk paylaşıma geri dönsünler, oradaki stresle ilgili koyduğum videoyu ve altına koyduğum içeriği okusunlar ve onun ne anlama geldiğini öğrensinler. Çünkü eğer sen stresin, bir kere stres dediğin şey kıymetli bir şey. Stres İlla negatif olmak zorunda değil. Stres dediğin şey vücudunun sana değiştirmen gereken konularla ilgili sinyal vermesi demek. Koyduğum o araştırmaya baktığınızda anlayacaksınız. Stresi kafasında evet ben strese giriyorum fakat stres benim gelişmem için bana altyapı sağlayan bir olanaktır diye kodladığınızda o zaman stresi yönetmeye başlıyorsunuz. Strese girdiğiniz zamanki duygu ve düşünceleriniz başıboş böyle işte önüne gelen her şeyi yıkıp geçen duygular ve düşünceler işte delirmiş bir fil gibi olmuyor da sizi bir noktadan bir noktaya konforla götürebilecek bir fil gibi oluyor. O yüzden de stresin kendi içinizdeki içeriğini değiştirmeniz lazım. Lütfen okuma kulübüne koyduğum ilk paylaşıma bir ay önceki ilk bir ay olmuştur herhalde bilmiyorum. İlk paylaşıma geri gidip o sayfayı şimdi dikkatle okuyun. Çünkü stres yönetimi yapmadan iradenin geliştirilmesi mümkün değil. Evet. Bu birinci
Bir
öneri.
şey
İkinci öneri.
istiyorum. Evet, bir şey eklemek istiyorum bu söylediğin şeyi. Bir
Tabii.
stresin seviyesi de çok önemli. Mesela 1 ile 10 üzerinden stres seviyeniz 5 ise bu size motivasyon veriyor. 10 ise o zaman sizin kapasitenizi karman çorman eden, elinizi ayağınızı birbirine dolanan bir şey haline geliyor. 5'ten aşağıda bu sefer motivasyon düşüklüğü neden oluyor. O yüzden de belki de hani o stresi 5 seviyesine, 10 üzerinden 5 seviyesine getirmek gerekiyor.
Çok doğru.
Denge
Zaten
yani.
evet zaten benim orada verdiğim o yöntemler bununla ilgiliydi. Bunu becermek zorundasınız. Dünyada gerçekten gerek kendi hayatıyla ilgili gerek yaşam bir santral haline girdiğiniz zaman santrali güneş Benim falan deyip sen iyileştirmeler yapabilirsin ama eğer biriyle on arasında ona çıktıysa bayağı radyoaktif oluyor vücudunun içinde. O yüzden
İkincisi, yaptığınız planı uygulamak için kendinizi zorlayın. Yani bir plan yapmak belki daha kolay ama o planı uygulamak önemli olan. Hani spora başlayacağım deyip böyle seneler, aylar, günler geçmesin. Spora gerçekten yani planınızı uygulamak için kendinizi zorlayın. Burada da şöyle bir öneri. Kendinizle nasıl konuştuğunuz çok önemli. Çünkü genelde yapmak istediğiniz ama motivasyonunuzun çok yüksek olmadığı şeylerde yapamıyorum, yapamayacağım diyorsunuz kendinize ve kendinize yani biz hep dışarıya nasıl konuştuğumuzu önem veriyoruz ama kendinize konuştuğumuz şeyleri gerçekleştiriyoruz. Yani hiçbir farkı yok aslında dışarıya ne söylediğimizi ona olan etkisi, kendimize söylediğimiz şeyler kendimize olan etkisi arasında. O yüzden de ya, bu olumsuz yapamıyorum şeyini kaldırmanız lazım. Yani yapmayı tercih etmemek farklı bir şey çünkü. Yapamamak farklı bir şey. Nasıl spor yapamıyor olabilirsiniz ki? Herkesin bedeni için uygun bir spor dalı var.
Aynen. Çok doğru.
Mesela politik
Cümlelerimizi
yapıyor.
değiştireceğiz yani. Kendimizle iletişimimizde kullandığımız, iç sesimizde kullandığımız kelimelere dikkat edeceğiz. Yani o an yapamadıysak ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım diyeceğiz yani. Ben bunun üstesinden geleceğim ve ben bunu aşacağım. Evet. İki, üç.
Üçüncüsü, beynimizin enerjiyi daha iyi kullanabilmesi için uyku çok önemli. Burada da işte ben 3-5 saat uyuyorum, bu uyku bana yetiyor diye bir şey yok. Beyninize yetmiyor çünkü. Minimum
Yaşlara göre
şimdi
uyku var. Mesela onu söyleyebilir misin?
evet. Kesinlikle yaşlara göre söyleyeceğim. Bunu her yaş için şu anda ezber hatırlamıyorum ama bir tane paylaşım yapmıştım bununla ilgili ve orada bir link de vardı. Hangi yaşa göre hangi saatler arasında uyumanız gerektiği de yazıyordu. Paylaşımın ismi REM uykusu. Oradan bakıp bulabilirsiniz. Ama mesela 25 yaş üstü insanlar için günde minimum 6,5 ila 7,5 bu minimum saatte uyumanız lazım. Birincisi hani stres yönetiminden bahsediyorum. Stres yönetmek istiyorsanız uykunuzu bu
Minimum
saat.
7 saat. 7 saatten daha aşağı uyuduğun zaman olmuyor. Şarj olmuyorsun. Minimum 7 saat. Yani ondan sonra zaten vücudun kendini, hücre bölünmelerin bile yavaşlıyor. Yani vücut kendini imhaya gitmeye başlıyor. Yani küçül diyor. Diyor bu enerji, bu uykuda topladığın enerji yetmiyor sana. Hani o küçül küçül ki enerjinin yetebileceği kıvama gel diyor. Bol bol uyumak çok önemli. O da minimum yani. Normalde 9 saat de minimum açmak zorunda.
Buradaki okuduğum araştırmaları şöyle yazıyor. Tabii ki gece uykusu, evet, onu söylemedim.
Yani bütün gece ayakta
Araştırmada
kaldınız, sabah
şöyle.
uyudunuz,
Günde
7-9 saat
6,5
uyudunuz
saat.
değil yani. Evet. Çocuklar ne kadar uyumalı? Çocuklar
6,5 ila 7,5. Ne kadar uyumalı çocuklar? Kaç yaşındaki çocuklar? Ben şu anda açıkçası o çartı ezbere bilmiyorum. O yüzden
ben biliyorum
paylaşımdaki bir şey
şöyle
örnek.
bu annelere özellikle kulaklarına küpe olsun diye bir çocuk 10 yaşına gelene kadar 12 saat uyumalı. Böyle bir yerlerde okuyacaksınız 10 saat, 9 saat. Hayır, 12 saat uyumalı o çocuk. Eğer gerçekten akıllı olmasını istiyorsanız 10 yaşına gel. 10 yaşına geldikten sonra o 10 saat 9 saat olabilir ama 8 saat değil yani 9 saat 10 yaşına geldikten sonra. 16 yaşına kadar minimum 9 saat uyumalı. 16 yaşından sonra bence 16 yaşında da 9 saat uyumalı. Yani 25 yaşa kadar bence zaten organizma baya baya uyumalı. Çünkü neden? Erkeklerde 24, kadınlarda işte peptatları temizleyebilmesi için çok çok önemli bir alan yani. O alanı mutlaka vermek zorundasınız. Evet.
Şunu söyleyecektim ben, bu okuduğum araştırmada 6,5 ila 7,5 saat uyuyan insanları araştırmışlar ve daha az uyumak bir kronik strese neden oluyor. İkincisi de insanlar daha verimli çalışıyorlar ve daha mutlu hissediyorlar kendilerini.
Çok doğru. Şimdi bir dedik ki senin
stres dedi.
evet stresini yöneteceksin. İki dedik ki iç sesini yöneteceksin.
Evet, planın yaptığım planı uygulamak.
Aynen. Üç dedik ki seni şarja takıyorum. Takacaksın şarja vücudu. Üç, dört ne?
Dört, meditasyon yapmak. Neden? Çünkü meditasyon yaptığın zaman kendini odaklamayı, zihnini kontrol etmeyi, ondan sonra dikkatini vereceğin yerleri artık seçebilmeyi öğreniyorsun. Yani inanılmaz bir zihin yönetimi. Ve zihini yönettiğin zaman bedenin enerjisini de yönetebiliyorsun. Bedenin enerjisi, ezoterik olarak söylemiyorum. Yani hani beyinlerle depoladığın enerjiden bahsediyorum. Ve beyin 8 haftada yenileyebiliyormuş kendini meditasyon yapmaya başladıktan sonra. O yüzden dördüncüsü meditasyon.
Dördüncüsü yani
Beşincisi de
travmalara iyi gelecek
bizim
kadar
zaten
sekiz
en başta
haftada.
daha
Travmalara iyi gelecek kadar kendini yenileyebiliyor demek ki. Yani bir travmanız varsa verimli meditasyon yaparak bunun üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum ben.
olabilir. Beşincisi de iyi beslenmek ve spor yapmak.
İyi beslenmek ve spor yapmak. İyi beslenmekten kastın ne?
Beslenmeyle ilgili de şöyle bir şey. Evet, şöyle bir şey var. Daha çok sebze meyve odaklı ve daha az işlenmiş gıdaları tükettiğiniz bir diyet beyinde daha fazla iradeye yol açıyor. Yani daha fazla iradeli kararlar almanıza yardımcı oluyor. Çünkü zaten bundan şöyle bahsettik. Hani şeker ve işlenmiş gıdaların irademizi nasıl etkilediğinden bahsettik. Bu yüzden de ne ağırlıklı beslenmeniz gerektiği de hani irade için bu şekilde beslenmek gerekiyor. Spor da daha strese daha dirençli yapıyor bedeni. O yüzden irade için gerekli bir şey.
Evet. Çok çok çok güzel. Peki, eklemek istediğin başka şeyler var mı?
Hayır, sadece şunun altını çizmek istiyorum. Yani hep istediğimiz şeyleri yaparak biz iradeli olamayız. Zaten istediğimiz şeyleri otomatik olarak yapıyoruz. İrade geliştirmek için birazcık kendimizi zorlamak zorundayız. Başka türlü bu yolculuk ilerlemez diye düşünüyorum ben.
Zaten stres yönetimini kendine öğrettikten sonra iradeyi geliştiriyorsun. Yani o çok çok yani stresi ya işte stres berbat bir şeydir. Hiç strese girmeyeyim hayatımda demek çok yanlış. Stresi senin hayatında bir gelişme alanı olarak gördüğün zaman o işte 1 ile 10 arasında 10'a çıkmıyor. Yani vücudunun nükleer santrali sana sinyal veriyor ama sinyal hani Çernobil patlaması gibi değil yani. Oraya gelmeden zaten onu çözüyorsun. Hiçbir zaman onda yaşamıyorsun ondan sonra. Dünyan hiçbir zaman yıkılmıyor. Ama irade geliştirmeye karar verdiğin zaman bu karar vermek çok önemli. Evet, yeterince bu konuda debelendin. Artık ayağa kalkmak zamanı. Çünkü niye? Oyalandın kardeşim bu konuda. Debelendin, oyalandın. Bitti oyalanman. Şu an ayağa kalkmak zamanı dediğin zaman kendine. Sen zaten ayağa kalkması kolay dizayn edilmiş bir varlıksın. Sadece bunu kendine kabul ettirmen lazım. Yani kendinle iddialaşmadan, kendinle vücudun zaten arkandan takipçin olarak geliyor. Yani zihni sen zihnine fikirlerini koymalısın. O fikirlere uygun bir hayata götürmelisin bedenini. Bedenin senin zihnini sağda solda koyduğu hiçbir hayatına katkısı olmayan fikirleri istekleri yüklememeli, saçma sapan fiyata ayakkabılar, çantalar yüklememeli. Yani orada karmaşa işte bir takım şeyler yemek istememelisin sana yararı olmayan. Yani bedenin seni yönetmemeli, sen bedenini yönetmelisin. Olay bundan ibaret. Bunun için de önce stres çözmen lazım. Lütfen okuma kulübündeki arkadaşlar lütfen birinci paylaşıma bakın. Ve yani ben hiçbir zaman boş şeyler yazmıyorum. Sadece bazen çok basit gelebilir ama o çok basit gelen şeylerin hepsinin içeriğinde çok önemli, hayatınızda fark yaratacak anlamlar var. Bunları kullandığınız zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çünkü aslında iradesi gelişmiş olan insanlar, iradesi gelişmemiş olan insanlarla aynı dünyada yaşamıyorlar. Aynı gezegende yan yana duruyor olabiliriz. Atıyorum bir restoran kuyruğunda yan yana geliyor olabiliriz. Ama kesinlikle aynı gezegende, aynı realitede, aynı gerçeklikte yaşamıyoruz. Yani iradesi gelişmiş bir insanın hayatı zaten belirli anlamlarda o kadar düzenli oluyor ki o işte yine birinci paylaşımdaki verdiğim Maslow'un birinci ya da ikinci paylaşım olabilir. Maslow'u birinci paylaşımda verdim. İkinci paylaşımda stresi verdim. Affedersiniz. Maslow'un o piramidindeki o ilk üç basamağa geçmek zorundasınız. O ilk üç basamağa geçmek sizin kendinize insanlık göreviniz. Ben bunları söylemek istiyorum. Sen araştırmalarından eklemek istediğin bir şey varsa lütfen gir ve ekle Natalicim.
Yok, yok, hayır.
Bu kadar. Çok çok teşekkür ederiz. O zaman irade ve beslenmeyi işledik. Önümüzdeki hafta irade ve ebeveynliği işleyeceğiz. Ve böylelikle irade konusunu okuma kulübünde paylaştığımız diğer ana kaynaklarla birlikte tamamlamış olacağız. Ben Perşembe günü okuma kulübüne çok önemli bir doküman koyacağım. Onun içinde işte porno bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, eroin bağımlılığı, işte şeker bağımlılığı ya da marka bağımlılığı bunlarla ilgili çözümlerin olduğu bir takım video ve makaleleri koyacağım. Lütfen emek vererek birinci paylaşımda anlattığımız gibi verimli okuma dediğimiz teknikle verimli izlemeler yapın. Yani bir cümlenin içinde anlamını bilmediğiniz bir kelime bile olsa durup onun anlamının ne olduğunu öğrenin. Kalvinizm diyor mesela orada. Kalvinizm diye bir şey varmış deyip geçmeyin. Kalvinizm neymiş diye merak edin. Merak etmek var olmanın birinci adımıdır. Yani insan organizması merak ettiği için diğer bütün canlılardan ayrıdır ve öndedir. O yüzden hayata katkısı olsun. Çok çok teşekkür ederiz Natali. Sen çok böyle gelecekte arkadaşlar anlarlar ama çok emek veriyorsun. İki arada bir derede bir sürü seanslarının ve şeyinin trafiğinin arasında. O yüzden çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın.
Sen öyle. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Çok sağ ol canım benim. Herkese çok sevgiler. Görüşmek üzere. Bir dertleşmeyi daha bitirmiş oluyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur sana şunu şöyle göstereyim. Burası bahar.
Çok
Sonra at.